Ayrım 7.
84. Memeden kesme. Meme alan çocuğa 4. aydan sonra yeni mamaların verildiğini gördük. Bu mamalar yavaş yavaş anne sütünün yerini almışlardır. Az süt vermek zorunda kalan annenin sütü geriler. 9. veya 10. ayda çocuğu büsbütün memeden kesmek mümkündür. Sütü bol anneler günde 2 kez yavrularını 1. yaşın sonlarına kadar emzirebilirler. Fakat bu durumda anne sütünün sık verilerek yavrunun ek mamalara karşı iştahını kaçırmamasına dikkat etmelidir. Memeden kesişin yaz aylarına rastlamaması uygun olur. Bunun en önemli nedeni sıcaklarda elde edilen inek sütünün her zaman iyi özellikte olmamasıdır. Anne sütü alan yavrunun böyle düşük kalitede bir süte uyamayınca mide ve bağırsak bozukluklarına yakalanması mümkündür. Sıcak aylarda memeden kesmek zorunluluğu olunca kullanacağınız inek sütü sağladıktan hemen sonra kaynatılarak buzdolabında saklanmalı. Buzdolabı yoksa bu taze sütten asitli süt veya yoğurt konu 61-62 yapılarak çocuğa verilmelidir. Bu mevsimde mümkün olursa toz kutu tercihlerini tercih etmelidir. Son yıllarda birçok doktorun önem verdiği konu memeden keserken çocuğun alışmış olduğu başka şeylerde bir değişiklik yapılmadığı zamanı seçmektir. Örneğin çocuk evde badana veya başka bir onarım yapıldığı veya yatak odasının değiştirildiği sırada memeden de kesilirse bu çocuğun hayatında sıkıntılı anlar yaratabilir ve ileride her bir değişikliği hayatına bir saldırı sanar. Kendini koruma duygusuna neden olmamak ve çevresine olan güvenini sarsmamak için memeden kesmeyi çocuğun günlük yaşayışında başka bir değişiklik yapılmadığı zamana rastlatınız. Eğer hastaysa iyileşinceye kadar memeden kesmeyiniz. Sütünüz çocuğun ememeyeceği kadar azaldığı ve memeden kesme işi yolunda olduğu halde sütünüzün kendiliğinden kesilmediğini, günlerce toplanarak göğsünüzü rahatsız edebileceğini görebilirsiniz. Sütünüzü kurutmak ve sıkıntıyı önlemek için göğsünüzü ara sıra azar azar boşaltınız. Çok boşaltırsanız azalmaz. Aynı zamanda göğsünüzü bir askıyla yukarı doğru sarmak veya havlularla bastırarak bağlamak sütün daha çabuk kurumasına yardım eder. Memeden kesiş sırasında sulu şeyler yemeyiniz ve süt fazla geliyorsa bir müsil alınız. 85. Şişeden fincana geçmek. Yavrunuzu inatçı olmadığı bir yaşta sütün fincanla da içileceği düşüncesini alıştırabilirseniz ileride rahat edersiniz. Çocuğu eğer 9 veya 10. ayına kadar bekletirseniz belki fincanı kızgınlıkla itecek veya hiç olmazsa bunun ne işe yaradığını bilemeyecektir. O halde çocuğunuza 6-7 aylıktan itibaren her gün birkaç yudum sütü küçük bir kahve fincanı ile vermek iyi olur. Belki de çocuk birkaç yudumdan fazla içmek istemeyecek veya bunu bir eğlence olarak kabul edecektir. Çocuğunuzu emziriyorsanız su veya meyve sularını fincanla vermeye başlayınız. Ancak bazen meyve suyunu fincanla içmeye alışmış olan bir çocuk sütün de fincanla içileceği fikrine alışmayabilir. Bu nedenle meme çocuklarına ek mamalar verildiği zaman günde 1-2 çorba kaşığı dolusu temiz kaynatılmış inek sütünü fincanla veya bardakla veriniz. Öyle yapılırsa çocuğun memeden kesildiği zaman inek sütüne karşı ilgisizliği de önlenebilir. Çocuğun şiddetli emme arzuları karşısında memeden veya emzikten erken kesmek parmak emme eğilimini artırabilir. Bunlarda fincana geçmeyi 1-2 ay geciktirmek iyi olur. Emzikten daima yavaş yavaş kesiniz. Yani başlangıçta sütün bir bölümünü küçük bardak veya fincandan, bir bölümünü şişeden emzikle veriniz. Her gün fincandan verileni biraz daha çoğaltınız. Şişeye ilgisi azalınca günde yalnız bir kez emzikle veriniz. Çocukların çoğu en çok akşam aldıkları şişeyi severler ve en yavaş bunu bırakırlar. Çocuklar nezleye veya herhangi bir hastalığa yakalandıkları zaman veya diş çıkarma sıralarında yapılacak değişiklikleri hoş görmezler. Bu durumlarda da memeden kesmek iyi olmadığı gibi şişe ve emzikten de ayrılmaları uygun olmaz. Bu işi çocuğun sağlam olduğu bir zamana kadar geciktiriniz. 86. 1 yaşına doğru hala sert ve pütürlü yiyeceklerden hoşlanmıyorsa. Bazı çocuklar 1 yaşını doldurdukları halde hala katı yiyeceklerden, pütürlü sebzelerden hoşlanmazlar veya bunları şiddetle reddederler. Bunun nedenini çocuğu katı mamalara çok geç başlatmakta veyahut çocuk istemediği halde annenin zorlamasını da aramak doğru olur. Genel olarak 10-11. aylarda sebze pürelerini artık süzgeçten geçirmeden ve sadece ezerek vermek gerekir. Çocuğu böyle katı mamaya alıştırırken ilk günler pek az miktarla başlayınız, hiçbir zaman zorlamayınız. Çocuk genellikle mamasının katılığına değil zorla verilişine dayanamaz. Çoğu kez çocuğun sevdiği şeyleri, örneğin büyük et parçalarını yuttuğu halde sebzeleri sevmediği için ağzını bile açmadığı görülür. Bu ağız açmamak veya ağzına konanı tükürmek alışkanlığını tedavi için başvuracağınız bazı çareler vardır. Bir kere kendi kendine yemesi için çocuğu özendiriniz. Örneğin eline ekmek parçası veya haşlanmış bir havuç vererek ısırması ve yutması için cesaretini artırınız. Bunun yanında çocuğu kesinlikle zorlamayınız. Bir sebzeyi istemeyince bir süre başka sebzeleri deneyiniz. Aynı zamanda yiyeceğin yoğunluğunu koyulaştırmakta çok yavaş hareket ediniz. Katı mamadan korkusu tamamıyla geçinceye ve ondan hoşlanıncaya kadar haftalarca ve hatta gerekirse aylarca süzgeçten geçmiş pürelere devam ediniz. Vereceğiniz et iyice ezilmiş dahi olsa çocuk bundan hoşlanmazsa bir süre et vermeyiniz. Özetle çocuğu katı mamalara alıştırırken işi inada bindirmeyiniz. 87. 1. yaşın sonunda yemek listesi. Şimdiye dek yapılan eklerle yaşını dolduran bir çocuk için çeşitli yemek listeleri hazırlanabilir. Bu listeleri hazırlarken çocuğun isteğine büyük yer vermelisiniz. Aynı zamanda dikkat edeceğiniz önemli bir konu çocuğu bıktırmamaktır. Çocuğunuz özel bir yemeğe karşı isteksizlik gösterirse kendisini zorlamayınız. Aksi halde o yemeğe düşman kesilebilir ve bu düşmanlığını uzun süre unutmaz. Çocuklar zaman zaman iştahsız olurlar. Bunun nedeni konu 82, 150 ve 152'de anlatılmıştır. Kuşkunuz olursa doktorunuz size yardım edebilir. Bir örnek olmak üzere aşağıda bir yemek listesi verilmiştir. Sabahleyin yumurta, yumurtaya alerji belirtileri görülmezse beyazı da verilmelidir. Peynir, süt, kızarmış ekmek, ekmeğe tereyağı ve reçel de sürülebilir. Öğle yemeği, et veya ciğer, beyin, balık, yeşil veya sarı sebzeler, sebzeye taze tereyağı eklenebilir. Kızarmış ekmek, süt veya yoğurt. Akşam yemeği, mercimek çorbası veya fasulye, patates püresi, haşlanmış makarna veya az yağlı pilav. Süt veya yoğurt veya çeşitli unlardan muhallebi veya puding. Meyveler. Notlar. 1. Bu yiyeceklerin miktarı çocuğun iştahına bağlıdır. 2. Meyve suları yemek aralarında veya yemekten hemen sonra verilmelidir. 3. Akşam yemeğine kadar beklemeyen çocuğa bir bardak süt veya meyve suyu ile 1-2 bisküviden meydana gelen bir ikindi kahvaltısı verilebilir. İkindi kahvaltısı akşam yemeğine karşı çocuğun iştahını azaltırsa bundan vazgeçilebilir. Giyim ve eşya. 88. Bezler ve donlar. İlk aylarda kullanılan bezlerin aynen kullanılmasına devam edilir. 17. konuda anlatılan iç bezlerden B tipini kullanmak bu yaşta daha pratiktir. Kundak bezine hiç gerek yoktur. Sokağa çıkarılırken kısa bir süre için bezin üzerine lastik don giydirebilirsiniz. Fakat uzun bir süre lastik don giydirilmesi pişiğe yol açabileceğinden buna dikkat edilmelidir. 89. Yelek, zıbın ve gömlekler. Yelek, pamuk ipliğinden şiş veya tığla örülerek yahut pikeden çeşitli boylarda yapılır. Zıbın ve gömlekler ise ilk aylarda olduğu gibi, konu 18, fakat daha büyük boylarda olmalıdır. Bunlar 4-6 aylığa kadar ve 6-11 aylığa kadar olmak üzere 6'şar taneden 2 boy üzerine hazırlanmalıdır. Zıbın ölçüleri 3-6 aylığa kadar beden 52 cm, 6-11 aylığa kadar 54-56 cm. Boy 3-6 aylığa kadar 24 cm, 6-11 aylığa kadar 25-26 cm. Kol boyu 3-6 aylığa kadar 20 cm, 6-11 aylığa kadar 21-22 cm. Kol genişliği 3-6 aylığa kadar 22 cm, 6-11 aylığa kadar 23-24 cm. 90. Ceket, elbise ve başlık. Serin havalarda sokağa çıkmak için çocuğa pike, ince yünden örgü, kışında kalın yünden ceket veya palto giydirilir. Sıcakta ise patiska bir ceket giydirilebileceği gibi hiç ceket giydirilmese de olur. 6 aylıktan sonra elbise iki parçadan oluşur. Bu ya gömlek ve pantolon veya tulum şeklinde kullanılır. Yazın ince, kışın daha kalın kumaştan, örneğin yıkanabilen kadifeden, yünden örülerek veya yünlü kumaşlardan yapılır. Bu aylarda başlık ilk aylardaki gibidir. Yazın yıkanabilen kumaştan yapılan şapkanın kenarlı olması çocuğu güneşten koruması bakımından yararlıdır. 91. Ayakkabı ve çoraplar. 9-10 aylıkta, yani ayağa kalktığı zaman çocuğa ayakkabı giydirmelisiniz. Bunların altı yumuşak olmalıdır. Çocuk yürümeye başlayınca ayakkabısı daha sert tabanlı fakat bükülebilen köselerden yapılmalıdır. Ayak bileğini geçen potin cinsinden olanları seçiniz. Giydirmeden önce kaymaması için ayakkabının altını çiziniz. Ayakkabılar çocuğun ayağından 1 santim daha uzun ve yarım santim daha geniş olmalıdır. Ayakkabıları her hafta muayene ediniz. Çocuğun ayağı durmadan büyüdüğünden ayakkabı daralıyorsa daha büyüğünü alınız. Ayakkabılar ökçesiz olmalıdır. Çoraplar yazın pamuk ipliğinden 6 çift kadar olmalıdır. Çok sıcaklarda çorap giydirmeyiniz. Kış için 6 çift yün çorap ve sokağa çıkarken 2 çift yün çorap bulundurmalısınız. 92. Karyola. 6 aydan sonra bir çocuk karyolasına gerek duyulur. Orta boyda olan karyolaları seçiniz. Böylece çocuk karyolada okul çağına kadar yatar. Yatağının hazırlanması sepetteki gibidir. Karyolanın yanları açılabiliyorsa bunları kapayan kısmın çocuk tarafından kolaylıkla açılabilecek şekilde olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Hastane ve çocuk yuvalarında beyaz boyanmış madeni karyolalar kullanıldığı halde evlerde beyaz yağlı boyayla boyanmış tahtadan karyolalar seçilmelidir. Çok önemli bir sorun da boyada kurşun bulunmamasıdır. Birçok kez düzensiz boyama sonucu boya damlaları kalarak kurur. Çocuk bunları yalama veya yeme sonucu zehirlenebilir. Çocuğun sepeti küçük gelip de karyolaya yatırılacağı zaman çoğu kez bu yeni eşyadan korktuğu ve burada sakin yatıp uyumasının olanaksız olduğu görülür. Bu gibi durumları önlemek için sepetin karyola ile değiştirilmesinden bir süre önce çocuğun karyolayı görmesi sağlanarak yavaş yavaş yeni yatağına alıştırılır. 93. Çocuk parkı. İlk yaşın sonuna doğru çocuk ayakta durmaya ve sonra da yürümeye başlar. Bu sıralarda çocuk çok hareket ettiğinden dikkat edilmeyecek olursa kendisi ve çevresi için tehlikeli olabilir. Bununla birlikte çocuğun hareket arzusuna engel olmayınız. Çünkü hareket kemik ve kas sisteminin gelişmesi için gereklidir. Onun için bu yaştaki çocuğa bir parmaklık park yaptırmanız yararlıdır. Burada çocuk uzun süre kendi kendine ve tehlikesizce oynayabilir. Parmaklık portatiftir ve katlandığı zaman az yer kaplar. Parkın zeminine çocuğu soğuktan korumak için bir şilte veya kalın bir örtü yayılır. Bunun üzerine de yıkanabilen ikinci bir örtü veya kilim serilir. İyi havalarda bu parmaklığı kuru bir çimen üzerine veya balkona da koyabilirsiniz. Zeminine daima yukarıda anlatıldığı gibi örtüler sermelisiniz. Parmaklığın kenarı ayakta duran çocuğun ancak koltuğuna kadar gelmelidir. Çocuk parmaklığa tutunarak ayağa kalkar, yürümeye çalışır veya yerde oynar. Bunları yaparken başında hiç kimsenin durmasına gerek yoktur. 94. Çocuk iskemlesi. Çocuk için 8 aylıktan sonra oturabileceği ve içinde oynayabileceği özel sandalyeler yapılmaktadır. Bunların alçak ve yüksek veya hem yüksek hem de katlanarak alçılabilen çeşitli modelleri vardır. Yüksek olanlarla çocuğu yemek masasına yaklaştırmak mümkündür. Sandalyenin devrilmeyecek kadar sağlam olmasına dikkat ediniz. Aksi halde çocuk hareketleriyle yüksek sandalyeden düşebilir. Aynı zamanda çocuk sandalyesi fazla süslü olmamalıdır. Daha çok sade ve temizlenmesi kolay türden olanları seçiniz ve köşelerinin sivri olmamasına özellikle dikkat ediniz. Bazı sandalyeler lazımlıklıdır. Bunlar çocuğun uzun süre lazımlıkta oturtulmasına neden olur ve böylece çocuk kolay kolay mesaneyi ve kalın bağırsağı kontrolü altına alarak temizliğe alışmaz. Bu nedenle lazımlıklı olanları tercih etmeyiniz. Çocuğu uzun süre sandalyede oturtmayınız. Düşme tehlikesi daima var olduğundan yüksek sandalyede oturan çocuğun yanından bir an için bile ayrılmanızın tehlikeli olabileceğini unutmayınız. Günlük yaşam. 95. Temiz hava ve güneş ihtiyacı çocukluk çağı boyunca sürer. Çocuğunuz büyüdükçe balkona, bahçeye veya sokağa çıkarılmaktan daha çok zevk alacaktır. Daha önce konu 37'de belirtildiği gibi çocuğu güneşe yavaş yavaş alıştırmak gerekir. Fakat çocuk büyümüş olsa bile yaz aylarında çıplak olarak güneş banyosu 45 dakikayı geçmemelidir. Çocuğunuz günde hiç olmazsa 3 saat kadar açık havada kalmalıdır. Bunun 2 saatini öğleden önceye, 1 saatini de öğleden sonraya ayırmak iyi olur. Çocuğu parkta, konu 93, serbest bırakarak güneş ve hava almasını ve aynı zamanda yuvarlanıp düşmemesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz açık havada uyumak istemezse bu durumu kendisinin evde tutsak olmasına neden değildir. Bu durumda açık havaya çıkarılma saatlerini uyanık olduğu zamana rastlatınız. 96. Uyku. Çocukların uykuları her zaman aynı kurala uymaz. Buna değinmiştik. Konu 39. Çocuk büyüdükçe uyuması da gittikçe azalacaktır. Bu ilk önce öğleyin veya daha geç vakit dikkatinizi çekebilir. Zamanla günün diğer saatlerinde de uyanık olmaya başlayacaktır. Her çocukta kendine göre bir uyanık kalma şekli vardır ki bu her günün aynı saatine rastlama eğilimindedir ve ilk yaşın sonlarında çocuk genellikle günde 2 kez uyur. Çocuğunuzu meme veya mamadan hemen sonra yatağa koyarak uyuma huyuna alıştırmanız çok iyi olur. Fakat bazı çocuklar buna uymak istemezler ve oturmak için direnirler. Bazen de çocuğu ağlatmamak arzusuyla kucağında sallayarak uyutmayı adet edinmiş annenin inatçı çocuğu yatağa bırakılmaması için saatlerce mücadeleye alışmış olabilir. böyle bir çocuğun süreyen ve üzücü bir mücadeleye alışmasına izin vermektense birkaç gece 15-20 dakika ağlamasını aldırış etmemek daha doğru olur. Eğer çocuk yatağına bırakıldığı zaman gittikçe ağlamasını artıran bir tipse, bu durumda kollarımızda sallamaktansa yatağında sallamak daha az zararlıdır. Diş çıkaran çocuk geceleri uyanıyorsa onu kaldırmaya alıştırmayıp yatağında sakinleştirmeye çalışmalıdır. Daha büyük çocukların uykusu hakkında 123 ve 167. konularda bilgi verilmiştir. 97. Sevilme ihtiyacı. Çocuğunuz ilk aylardan itibaren okşanmak ister. Nasıl ki besin çocuğun kilosunu, boyunu artırırsa sevgi donun ruhunu besler, moralini yükseltir. Her anne çocuğunu emzirirken, yıkarken, bezlerini değiştirir ve yatırırken bunları derin bir şefkatle yapar. Çocuğunu kucaklar ve onunla konuşurken yavrunun da gülümsediğini ve tatlı sesler çıkardığını gören anne mutluluğun doğruğuna erişir ve bütün yorgunluklarını unutur. Bazen az tecrübeli anneler çocuk bakımını gereğinden çok önemserler. Bunun sadece teknik bir iş olduğunu sanarak çocuktan zevk alma duygusundan uzak kalırlar. Bu durumda çocuğun ruhsal gelişmesi de yavaşlar. Örneğin gezmeye götürülürken çocuğa hiçbir yakınlık göstermeden arabasını iten ve eve gelince kendisiyle hiç ilgilenmeden yerine yatırılan soğuk bir dadıya bırakılan yavrunun kendi yaşındaki çocuklardan geri kaldığı her zaman göze çarpar. Çocuğunuz büyüdükçe gündüzün daha az uyuyacaktır. Uykudan uyanır uyanmaz onu kucağa almanız gerekmez fakat çocuğun yanına giderek kendisiyle biraz konuşunuz. Sıkılmaya başladığını anlar anlamaz çevresini daha iyi görmesini sağlamak için başka bir yere veya parka yatırınız. Gereksiz yere çocuğu bütün gün yatağına tutsak etmeyiniz. Bu gibi ufak önlemlerin yavrunun ruhu üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Çocuğunuzu öpmek doğru mudur? Öpmek mikrop konusunu ortaya koyar. Her yerde mikrop vardır. Fakat insanın el ve boğazında daha boldur. Bu mikropların çoğu zararsızdır. Fakat bazen de annenin ağzında yavrusuna zararlı mikroplar bulunur. Bu nedenle yüzünü öpmeyiniz ama nezle, boğaz ağrısı veya başka bir hastalığınız yoksa elini, omzunu öpmekten de korkmayınız. 98. Şımartma tehlikesi. Çocuğunu sevmek ve okşamakla, acıktığı zaman karnını doyurmakla ve diğer isteklerini yerine getirmekle şımarmayacaktır. Fakat telaş ve korku ile bakım çocuğu şımartır. Örneğin, anne her şeyi bırakarak yalnız çocuğun ilgilenirse, daima çocuğun çevresinde dört döner, yavrunun en ufak kımıldamasında elini tutarak zedelenmemesine çalışırsa, çocuk da daima annesini yanında görmek isteyecek, yalnız başına kalınca ağlamaya başlayacaktır. Sık sık komşulara bırakılması da çocuğu şımartabilir. Çünkü istekli komşu çocuğun yerde kendi kendine oynamasına izin vermeyecek, dizlerinde zıplatacak, çevrede gezdirecek ve eline her an yeni oyuncaklar verecektir. O halde çocuğu komşuya bırakmak zorunluluğu olursa nasıl bakılacağını da iyi anlatmanız yerinde olur. 99. Soluk tutma, kasılma nöbetleri. Bazı çocuklar, konu 232, kızgınlıkla ağladıkları zaman morarıncaya kadar soluklarını tutarlar. Ailenin de aklı başından gider ve çocuğun bayıldığı zannedilerek ayılması için gürültülü sahneler içinde çocuğa masajlar yapılır, yüzüne sular serpilir. Aslında bu gibi durumlarda telaş ve korkuya gerek yoktur. Çünkü bu hal çocuğa zarar vermediği gibi hiçbir şey yapılmasa da çocuk açılacak ve belki bunu tekrarlamayacaktır. Fakat ailenin telaşını gören çocukta bu soluk tutma nöbetleri tekrar görülecektir. O halde burada en iyi tedavi hiçbir şey yapmamaktır. 100. Parmak emme. Mama zamanından hemen biraz önce yavrunuz birkaç dakika parmağını emmesi üzerinde durmaya değmez. Çünkü çocuğun bu davranışı yalnız açlığını göstermekten ibarettir. Halbuki çocuk süt veya memeyi emdikten sonra ve mama saatleri arasında veya yatakta uyumadan önce parmağını ısrarla emmek isterse o zaman çocuğun ileride de bu alışkanlığını sürdüreceği kuşkusu uyanmalıdır. İlk aylarda görülen parmak emme bir alışkanlığı değil bir ihtiyacı ifade eder. Süt çocukları emme ihtiyaçlarını meme veya emzik emmekle giderirler. Emzikle beslenen çocuk sütünü 5 dakikada bitirince besinini almış olabilir fakat çoğu zaman emme ihtiyacını henüz tatmin etmemiştir. Meme emen çocuklarda parmak emmeye daha az eğilim vardır. Çünkü memesinin boşalıp boşalmadığından annenin haberi yoktur ve emzirme süresini çocuğun isteğine bırakır. Aslında memedeki sütün çoğunun emilmesi için 5 dakika yeterlidir. Fakat emme ihtiyacını gidermek için bazı çocuklar 10 dakika, bazıları ise yarım saat emmek isterler. Eğer çocuğunuz baş parmağını veya diğer parmaklarını emmeye başlarsa, alacağınız ilk önlem meme veya emzikten emme süresini uzatmak olmalıdır. İlk aylarda emme isteği karşılanan çocukların sonradan parmak emmeleri çok seyrektir. Bütün çocuklar aynı oranda emme tutkusuyla doğmazlar. Bazen bir çocuk 10 dakikadan fazla meme emmediği halde rahatlar ve parmağını emmez. Bir diğeri ise 20-25 dakika emmesine karşın parmağını yine emmek ister. Bazen hele ilk yaşın sonlarına doğru çocuğa az ilgi gösterilmesi, az kucağa alınması ve uyanık olduğu zaman kendisini oyalayacak oyuncaktan yoksun olması gibi nedenlerde çocuğu parmağını emmeye yöneltir. O halde ilk yaşta parmak emmenin başlıca tedavisi çocuğa yeterince meme veya emzik emme zevkini vermektir. Çocuk büyüdükçe şişeyi daha çabuk boşaltacağı için dar delikli emzikler kullanılmalıdır. Aynı zamanda çocukla da yeteri kadar ilgilenmeyi ihmal etmemek gerekir. Bir yaştan sonraya kadar devam eden parmak emme alışkanlığı 130. konuda ele alınmıştır. 101. Lazımlığa alıştırma. Uzman doktorlardan bazıları çocuğu 2. yaşına değil lazımlığa alıştırmanın gereksiz olduğu inancını taşırlar. Kanımızca küçük yaştan çocuğu alıştırmakta yarar vardır. Çocuk 5-6 aylık olunca lazımlığa tutulmalıdır. Kendi kendine oturmaya başladıktan sonra günün belirli saatlerinde lazımlığa oturtulmalıdır. Örneğin her yemekten sonra uykudan uyanınca çamaşırlarını değiştirmeden gezmeye gitmeden ve yatağa yatırılmadan önce lazımlığa oturtularak ihtiyacı olup olmadığı yoklanmalıdır. Hatta geceleri de bir iki kez denemek yerinde olur. Çocuk kısa sürede bunun anlamını kavrar, zamanında haber vermeyi öğrenir ve eskisine oranla altını daha az ıslatır. Bu durumda anne, çocuğun anlayabileceği şekilde sevincini gösterir ve başardığı işten dolayı onu överse, amacına yani çocuğun gündüzleri altını ıslatmamasına ve temiz tutmasına çok kere daha ilk yaşın sonlarına doğru ulaşır. Bir yaştan sonraki lazımlık eğitimi 125. konuda ele alınmıştır.